Ayrmoniki, Leopar Karanlıkta Avlanır, Wilbur Smith, sayfa 134. Son sığırlar geldiğinde 5 mil ilerideki ikinci çiftlik Queens Lane'de iskanı hazırdı. Craig'in yeni işi aldı, beyaz kahya ailesiyle birlikte geldi. Sağlam yapılı, yavaş konuşan bir adamdı. Afrikaner kanına rağmen bu ülkede doğup büyümüştü. Sindebele'yi Craig kadar iyi konuşuyordu. Siyahları anlıyor, onlara saygı duyuyordu. Ama en iyi yanı sığırları tanıması, sevmesiydi. Tam ve gerçek bir Afrikalıydı. Hans Groenwald geldikten sonra Craig artık Zambezi sularını turizm amacıyla geliştirme işini düşünmeye vakit bulabiliyordu. Güney Afrika'daki bazı lüks av çiftliklerinde buna benzer bungalovlar yapmış genç bir mimar seçti. Onu Johannesburg'dan uçakla getirtti. Craig, Selian ve mimar üçü birlikte Zambezi sularında bir hafta kamp kurdular. Chizarira nehrinin iki kıyısını da arşınladılar. Toprağın her santimini inceleyip 5 konuk evinin ve onları destekleyecek servis kompleksinin nerelere kurulacağını saptadılar. Peter Fungabera'nın emriyle burada onları 3. Tugay'dan bir manga asker koruyordu. Başlarında yüzbaşı Timon Nbebi vardı. Craig bu adamı iyi tanıyınca ilk izlenimlerinin doğru çıktığını anladı. Ciddi, okumayı seven bir gençti. Boş zamanlarında Londra Üniversitesi'nin mektupla sağladığı siyasal ekonomi kursunu alıyor, ona çalışıyordu. İngilizceyi ve Sindebele'yi kendi ana dili olan Shona dili kadar iyi konuşabiliyordu. Craig ve Sally Anne geceleri kamp ateşi başında uzun sohbetler yapıyorlar, ülkeyi tehlikeye iten kabile çatışmalarına bir çözüm bulmaya uğraşıyorlardı. Timon Nbebi'nin görüşleri insanı şaşırtacak kadar ılımlıydı. Sanki bir Shona Tugay'ında subay değildi genç adam. Kabileler arasında geçerli bir anlayış olmasını gerçekten istiyor, gerekli buluyor gibiydi. Bay Mello diyordu, nefretle bölünmüş bir toprakta yaşamayı göze alabilir miyiz? Kuzey İrlanda ve Lübnan'a bakıyorum da kabile çatışmalarının sonucunu gördükçe korkuyorum. Ama sen Shona'sın Timon, dedi Craig yumuşak sesle, herhalde daha çok kendi kabileni tutarsın. Evet, ama hepsinden önce bir vatan severim ben. Çocuklarıma bir AK-47 tüfeğiyle barış sağlayamam. Bütün Matabeleleri öldüre öldüre gururlu ve onurlu bir Shona olamam. Bu tartışmalar elbette ki hiçbir sonuca varamazdı. Ama bu ıssız, huzurlu diyarda bile kendilerini korumak için silahlı bir mangaya ihtiyaç duyuyor olmaları durumu daha acılaştırıyordu. Çevrede hep silahlı adam bulunması Craig'i de, Sally Ann'i de tedirgin etmeye başladı. Bir haftalık kamplarının sonlarına doğru bir gece ikisi birlikte nöbetçileri atlatıp kamptan uzaklaştılar. Sonunda ikisi baş başayken rahat edebilmeye başlamışlardı. Dostça bir sessizliği paylaşabiliyor ya da bir saat kesintisiz çene çalabiliyorlardı. Birbirine dokunmaya da başlamışlardı. Kısacık, görünüşe göre normal temaslardı bunlar. Ama ikisi de o dokunuşları yoğun biçimde hissediyorlardı. Selian uzanıyor, sözünü daha etkili yapmak için onun elinin üzerine kendi elini kapatıyor ya da mimari çizimlerine bakmak için eğildiğinde ona dayanıyordu. Craig'den çok daha çevik olduğu halde Craig yine de sulardan atlamak, ağaca uzanmak gerektiğinde elini uzatıp ona yardım ediyordu. Bugün ilk defa baş başaydılar. Çevredeki abanozlardan daha yüksekçe bir küçük tepe buldular. Burası gergedan tuvaletine bakıyordu. Seyretmek ve fotoğraf çekmek için uygun bir yerdi. Oturup kocaman iğrenç yaratıklardan birinin gelmesini beklemeye başladılar. Başlarını birbirine eğiyor, fısıldaşarak konuşuyorlardı. Ama bu sefer pek dokunmuyorlardı birbirlerine. Birden Craig tam altlarındaki sık çalılara doğru baktı. Olduğu pozda dondu. ''Kıpırdama'' diye fısıldadı telaşlı bir sesle. ''Hiç hareket etmeden otur.'' Selian başını yavaşça çevirdi. Craig'in baktığı yere baktı. Craig onun şaşkınlıkla soluduğunu duydu. ''Kim bunlar?'' diye boğuk bir ses çıkardı kız. Craig cevap vermedi. Görebildiği kadarıyla iki kişiydiler. Yalnızca 4 göz parıldıyordu. Leopar kadar sessiz gelmişlerdi. Ömürlerini saklanarak geçirmiş kişilerin ustalığıyla doğaya uydurmuşlardı kendilerini. Sonunda bir tanesi hafif ama ölüm kokan bir sesle konuştu. ''Demek sonunda Mashona katil köpeklerini buraya, bizi avlamaya getirdin Kufela.'' ''Doğru değil bu yoldaş, dikkat!'' dedi Craig. Boğuk bir fısıltıyla konuşuyordu. ''Onları hükümet beni korumaları için yolladı.'' Sen bizim dostumuzdun, bizden korunmaya ihtiyacın yoktu. Hükümetin bundan haberi yok. Craig sesine ikna edici bir ton vermeye uğraşıyordu. Karşılaştığımızı hiç kimse bilmiyor. Sizin burada olduğunuzu da hiç kimse bilmiyor. Buna hayatım üstüne yemin edebilirim. Belki de hayatın söz konusu diye kabullendi yoldaş Dikkat. O halde çabucak anlat bana. Bize ihanet etmeye gelmedinse neden geldin buraya?
Burayı satın aldım. Grubumuzdaki öteki beyaz adam ev yapıcısı. Buraya turistlerin ziyaret edeceği bir rezerv yeri kurmak istiyorum. Wanki Park gibi.
Bunu anlayabilirlerdi. Ündü Wanki Ulusal Parkı da Matabele Land'daydı. İki gerilla birkaç dakika aralarında fısıldaştılar. Sonra başlarını Craig'e doğru kaldırdılar.
Biz ne olacağız diye sordu yoldaş Dikkat. Sen evleri yaptırınca biz nereye gideceğiz?
Craig ona biz dostuz diye hatırlattı. Burada size de yer var. Size para ve yiyecek yardımı yaparım. Siz de buna karşılık benim hayvanlarımı ve binalarımı korursunuz. Buraya gelen konuklarımı gizlice kollar, bir daha rehine lafının edilmemesini sağlarsınız. Dostlar arasında bir anlaşma olsun mu bu?
Bizim dostluğumuz senin için ne kadar değerli Kufela?
Her ay $500.
Bin diye karşı teklif yaptı yoldaş Dikkat.
Gerçek dostlar para gibi önemsiz konular yüzünden tartışmaz. Craig fiyatı kabullenmişti. Şu anda üstümde $600 var ama gerisini de kamp kurduğumuz incir ağacının altına gömer, buradan öyle giderim.
Biz bulur alırız diye güvence verdi yoldaş Dikkat ve her ay seninle ya şurada ya da şurada buluşuruz.
Dikkat eliyle iki randevu yerini karşılıklı tepeleri işaret etti. İkisi de yüksek tepelerdi. Nehirden epey uzaktaydı. Dorukları ufukta mavimsi silüetler halindeydi.
Buluşmanın sinyali ya küçük bir yeşil dal ateşi ya da aralıklı üç el tüfek atışı olacak.
Kabul.
Şimdi parayı ayaklarının dibindeki karınca yuvasına bırak. Kadınını kampa götür Kufela.
Salihen yolda dönerken onun hemen yanından yürüyordu. Koluna da girmişti. Her birkaç metrede bir korku dolu bakışlarla arkasına bakıyordu.
Tanrım, Craig, bunlar gerçek şuftaydı. Sapına kadar su katılmamış gerilla. Neden bıraktılar bizi?
Dünyanın en geçerli nedeni uğruna. Para.
Craig boğuk, soluksuz bir gülüşle güldü. Kanındaki adrenalin hala yüksekti.
Ayda $1,000 uğruna. Kendime piyasanın en sert fedailerini ve bekçilerini tutmuş bulunuyorum. Doğrusu ucuz sayılır.
Onlarla anlaşma yapıyorsun sen değil mi diye sordu Selyen. Bu tehlikeli değil mi? Vatan hainliği mi? Öyle bir şey sayılıyordur eminim.
Herhalde biz de kimsenin duymaması için dikkatli olmalıyız. Tamam mı?
Mimar da yaman çıktı. Çizmeleri bir harikaydı. Evler doğal taştan yapılacaktı. Ahşap olarak buranın keresteleri kullanılacaktı. Nehir yakınında seçilen yerlere uyum sağlayacaklar, göze batmayacaklardı. Selyen içlerinin döşenmesi konusunda mimarla birlikte çalıştı. Birçok küçük, şirin ayrıntılarla katkıda bulundu. Birkaç ay boyunca Selyen'in Dünya Yaban Hayatı Vakfı ile ilgili görevleri çok zamanını aldı. Ama bu gezileri sırasında Zambezi suları için gerekli kadroyu da buldu. Bir sürü kişiyi angaje etti. Önce İsviçre'de eğitilmiş bir aşçıyı, çalıştığı büyük oteller dizisinden ayarttı. Sonra 5 genç safari rehberi seçti. Hepsi Afrika doğumluydu. Bu toprağı iyi tanıyor, seviyorlardı. Yaban hayatıyla ilgiliydiler. Hepsinden önemlisi de bu bilgileri başkalarına aktarma konusunda başarılıydılar. Bunlar bitince dikkatini reklam broşürlerine yöneltti. Kendi fotoğraflarını ve Craig'in metinlerini kullandı.
Kitabımız için bir deneme sayılır bu diyordu. Johannesburg'dan telefon edip bunları anlatırken Craig içinden onunla işbirliği yapmaya vermenin büyük sorumluluk olduğunu düşünmekteydi. Kusursuzluk peşinde bir insandı Selyen. Bir şey onun gözünde ya doğruydu ya da yanlıştı. O yanlışı doğru yapmak için hiçbir şeyden çekinmiyor, Craig'i de matbaacıları da aynı şeye zorluyordu.
Sonuç olarak ortaya minyatür bir şaheser çıktı. Renkler dikkatle koordine edilmiş, yazı blokları resimlerle dengelenmişti. Broşürün kopyalarını Afrika seyahatlerinde uzmanlaşmış tüm seyahat şirketlerine postaladı. Tokyo'dan Kopenhag'a kadar her yere.
Bir açılış günü kararlaştırmalıyız dedi Craig'e. İlk konukların haber niteliği taşıyan, basının ilgileneceği insanlar olmasını sağlamalıyız. Korkarım onları bedava ağırlamak zorunda kalacaksınız.
Bir pop şarkıcısı düşünmüyorsunuzdur inşallah diye sırıttı Craig. Bir yandan ürperdiğini hissetti.
Londra'daki büyükelçilikte babamı arayıp konuştum. Belki Prince Andrew'u getirebilir ama olmayabilir tabii. Henry Pickering de Jane Fonda'yı tanıyor.
Tanrım, bu kadar sosyete meraklısı olduğunu bilmiyordum.
Hazır söz şöhretlere gelmişken sanıyorum ben de bir bestseller yazarı bulabilirim. Durmadan ayıp şarkılar yapan, kendi değerinden fazla viski içen biri.
Craig Zambezi sularındaki inşaata başlamak üzereyken Peter Fungabeira'ya o ıssız diyarda işçi bulmanın zorluklarından yakındı.
Peter kaygılanma, ben onu ayarlarım dedi.
5 gün sonra bir konvoy ordu kamyonu içinde rehabilitasyon merkezlerinden 200 kişilik bir grup geldi.
Salyan Craig'e tatsız bir sesle esir işçiler dedi.
Ama yine de Chizarira nehrine kadar olan bağlantı yolu 10 günde tamamlandı. Craig de Harare'ye telefon açıp Salyan'a bunu bildirdi.
Sanıyorum açılışı rahat rahat 1 Temmuz'a koyabiliriz dedi.
Harika Craig. Sen ne zaman gelebileceksin? Hemen hemen bir aydır görmedim seni.
Daha 3 hafta oldu.
Kitap için 20 sayfa daha hazırladım diye bir yem sundu Craig. Fazla geciktirmeden birlikte bir üzerinden geçmemiz gerek.
Yolla bana onları.
Kendin gel al.
Pekala diye teslim oldu. Haftaya çarşambaya. Sen nerede olacaksın?
Kingsley'inde yoksa Zambezi sularında mı?
Zambezi suları. Elektrikçilerle su tesisatçıları işlerini bitiriyor. Bir kontrol etmek istiyorum.
Uçakla gelirim.
Uçağı nehrin yakınındaki açıklığa indirdi. Craig'in işçi grupları orayı betonlamış, her havada inilebilecek bir pist haline getirmişlerdi.
Salyan pilot yerinden aşağıya sıçradığı anda Craig onun çok öfkeli olduğunu hemen anladı.
Ne oldu?
Gergedanların ikisini kaybetmiş bulunuyorsun diyerek ona doğru ilerledi Salyan. Cesetleri havadan gördüm.
Nerede?
Craig de bir anda onun kadar kızmıştı.
Boğazın ötesindeki sık ormanda. Yine o avcılardır kesinlikle. Cesetler birbirinden 50 adım kadar uzakta yatıyor. Birkaç kere üstlerinden alçak uçuş yaptım. Boynuzları alınmış.
Charlie ile Lady değil mi dersin?
Craig ile Salyan daha önce havadan gergedanları saymış, arazilerinin içinde 27 hayvan saptamışlardı. Bunlar arasında 4'ü yavru, 9 çifti de üretken yaşta olgun hayvanlardı. Hepsine isim takmışlardı. Charlie ile Lady Di genç bir çiftti. Besbelli yeni bir araya gelmişlerdi. Craig ile Salyan daha önce yaya olarak onlara epey yaklaşmışlardı. Hayvanların ikisinin de boynuzları pek güzeldi. Erkeğinki daha kalın ve daha ağırdı. Ön boynuz 40 santimden fazla, en az 10 kiloluktu. Avcıya rahat rahat 10 bin dolar getirirdi. Dişi olan Lady Di daha küçük bir hayvandı. Boynuzları daha ince, zarif biçimde kıvrıktı. Onu son gördüklerinde hamileydi, doğumu da yakındı.
Evet onlar, eminim.
Oraya gitmek kolay iş değil diye mırıldandı Craig. Biz varana kadar ortalık kararır.
Land Rover'la olmaz ama sanıyorum orada inebileceğim bir yer gördüm. Cesetlerden 1 mil falan uzakta.
Craig Land Rover'ın koltuğunun arkasına takılı tüfeği çıkarıp eline aldı. Dolu mu diye kontrol etti.
Pekala gidelim dedi.
Avcılar hayvanları arazinin en uzak köşesinde avlamışlardı. Vadinin büyük nehre iniş yaptığı yerde. Salyan'ın seçtiği iniş alanı dar bir doğal meydandı. İlk denemesinde başaramayıp tekrar turlamak zorunda kaldı. İkincisinde hemen hemen ağaçların üstlerine değe değe geldi ve ancak başardı. Cessna'dan inip boğazın ağzına doğru ilerlediler. Craig önde gidiyordu. Tüfeği elinde hazır, emniyeti açıktı. Avcılar hala cesedin yakınlarında olabilirlerdi. Yol boyunca onlara akbabalar rehberlik etti. Oralardaki her ağaç dalına dolmuşlardı. Yolda yarım düzine kadar sırtlarını, ağızlarında kendi payları kaçarken gördüler. Onların keskin çeneleri bile o kalın gergedan butlarını parçalayamamıştı. Ama avcılar cesetlerin karınlarını açmış, bu hayvanlara da bir şans tanımışlardı. Hemen hemen 1 haftalık cesetler kokmuştu. Çevredeki akbaba pisliği de kokuyu daha dayanılmaz hale getiriyordu. Erkeğin kafasından gözleri oyulmuş, kulakları ve yanakları kemirilmişti. Salyan'ın havadan da gördüğü gibi boynuzlar gitmişti. Balta yerleri hayvanın burnundaki kemikte açıkça belliydi. Craig o çürüyen kafaya bakarken öfkeyle titremekte olduğunu, ağzından salyasının kuruduğunu hissetti. "Onları bulabilsem gebertirdim," dedi. Yanı başında Sally Ann'in rengi solgun, ifadesi karamsardı. "İtoğlu itler," diye fısıldadı. "Kana susamış köpekler." Dişinin olduğu yere yürüdüler. Boynuzlar yine alınmıştı. Karın hala açıktı. Sırtlanlar yavruyu karnından çekip çıkarmış, hemen hemen tümüyle yemişlerdi. Sally Ann acıyla oraya çömeldi. "Prens Billy," diye fısıldadı. "Zavallı yavrucak. Burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok." Craig onu kolundan tutup ayağa kaldırdı. "Gidelim artık." Sally Ann ayakları gitmek istemese de ona uyup uçağa doğru ilerledi. Craig'in yoldaş dikkatle randevu yeri olarak kararlaştırdığı tepeden nehrin kıvrıldığı yere, çevresindeki ağaçlıklara doğru baktılar. Craig yeşil dal ateşini öğleden biraz sonra yakmış, o zamandan beri besliyordu. Şu sıra gökyüzü artık mora dönüşmeye başlamıştı. Akşamın serinliği bastırdı, Sally Ann ürperdi. "Üşüdün mü?" diye sordu Craig. "Hem üşüdüm hem de üzgünüm." Sally Ann pek gergindi ama Craig kolunu onun omuzuna attığında uzaklaşmadı. Kendini rahat bıraktı, yaslandı. Onun vücudunun sıcaklığından yararlandı. Karanlık yavaş yavaş ufku da yok etti, çevrelerini sardı.
"Seni görüyorum Kufela."
Ses o kadar yakından geliyordu ki ikisi de yerlerinden sıçradılar. Sally Ann suçluymuş gibi Craig'den uzaklaştı.
"Beni çağırmışsın."
Yoldaş dikkat ateşin ışığından uzakta duruyordu.
"Birileri benim iki bejanemi öldürüp boynuzlarını çalarken sen nerelerdeydin?" diye suçladı onu Craig. "Bana koruyuculuk yapacağına söz verdiğin halde nerelerdeydin?"
Karanlıkta uzun bir sessizlik oldu.
"Bu iş nerede olmuş?"
Craig söyledi.
"Orası buraya uzak, bizim kampımıza da uzak, bilmiyorduk."
Ses özür diler gibiydi. Belli ki yoldaş dikkat kendine düşen sorumluluğu yerine getirememiş olduğunu hissediyordu.
"Ama bu işi yapanı buluruz. Onları izler, mutlaka buluruz."
"Bulduğunuz zaman onlardan boynuzları satın alan adamın adını öğrenmemiz çok önemli," diye emir verdi Craig.
"Sana o insanın adını getiririm. Bu tepede işaretimizi gözle."
12 gün sonra Craig dürbünüyle bakarken o uzak tepedeki gri dumanı fark etti. Sally Ann 3 gün önce gitmiş olduğundan Land Rover'la oraya tek başına gitti. Sally Ann kalmayı çok istemişti ama Yaban Hayatı Vakfı'nın müdürlerinden biri Harare'ye geliyordu. Onun da orada olup onu karşılaması şarttı. "Herhalde gelecek tahsisin buna bağlı olur," demişti Craig'e. "Ama sen o evcil haydutlarından haber alır almaz beni ara." Craig tepeye hevesle tırmandı. Oraya vardığında soluğu tıkanmamış, takma ayağının bacağına takıldığı yerde acımamıştı. Bu son birkaç ayda gerçekten formunu kazanmıştı yeni baştan. İşaret ateşinin başında durduğunda hala öfkeliydi. Yoldaş dikkat sessizce ormanın kenarında belirinceye kadar aradan 20 dakika daha geçti. Gerilla hala gölgelere sinmeye çalışıyordu. Tüfeğini kolunun kıvrımına dayamıştı.
"İzlenmedin ya."
Craig başını iki yana salladı.
"Çok dikkatli olmalıyız Kufela."
"Adamları buldun mu?"
"Paramızı getirdin mi?"
"Evet." Craig kalın zarfı ceketinin cebinden çekti.
"Adamları buldun mu?"
"Sigara?"
diye takıldı yoldaş dikkat. "Sigara da getirdin mi?"
Craig ona bir paket fırlattı. Yoldaş dikkat bir tane çıkarıp yaktı. Soluğunu ta içine çekti.
"Ho!" dedi. "Güzelmiş."
"Anlat bana," diye direndi Craig. "Üç kişiymişler. Cesetten izlerini sürdük. 10 günlük izlerdi. Örtmeye de çalışmışlardı." Yoldaş dikkat tekrar sigarasından duman çekti, kıvılcımlar uçuştu.
"Köyleri buraya 3 günlük bir yerde, yaya olarak yani. Batonika sersemleriydi hepsi. Batonkalar Zambezi yakınlarında yaşayan ve avcılıkla geçinen ilkel kabilelerden biriydi. Senin gergedanların boynuzları da hala onlardaydı. Üçünü alıp ormana götürdük, onlarla uzun süre konuştuk."
Craig bu konuşmayı hayalinde canlandırırken derisinin ürperdiğini hissetti. Öfkesi diner gibi oldu. Yerini içi boş bir suçluluk duygusuna bıraktı. Yoldaş dikkate kullanacağı yöntemler konusunda da bir takım uyarılarda bulunması gerekirdi aslında.
"Ne dediler?" "Bir adam varmış, kentli bir adam. Otomobil kullanır, beyaz adam gibi giyinmiş. Gergedan boynuzu, leopar postu, fil dişi satın alırmış. Onlara ömürlerinde görmedikleri kadar para verirmiş."
"Onunla nerede ve ne zaman buluşuyorlarmış?"
hep dolunay zamanı gelirmiş. Tuti Mission yolundan, Şangani nehrine doğru. Onlar geleceği gece onu yolun üzerinde beklermiş.
Craig ateşin yanına çömeldi, birkaç dakika düşündü, sonra yoldaş dikkate baktı.
Gelecek dolunayda da yolun kenarında beklemelerini söyle o adamlara. Gergedan boynuzlarını da yanlarına alsınlar. Otomobilli adam gelince...
Buna imkan yok diye onun sözünü kesti yoldaş dikkat.
Neden? Adamlar öldü.
Craig ona umutsuz bakışlarla baktı.
Üçü de mi?
Üçü de diye başını salladı yoldaş dikkat. Gözleri soğuk, bakışları ifadesiz, amansızdı.
Ama...
Craig soruyu sormaktan vazgeçti. Gerillaları avcıların üzerine o salmıştı. Bir tazı sürüsünü evcil farelerin üzerine salmak gibi bir şeydi bu herhalde. Böyle olmasını istememişti ama sorumlusu kesinlikle kendisiydi. İçi bulanıyor, kendinden utanıyordu.
''Kaygılanma Kufela'' diye onu avuttu yoldaş dikkat. ''Sana bejanelerin boynuzlarını getirdik. Adamlar zaten pis batonka maymunlarıydı.''
Craig elinde boynuzların torbasıyla tepeden aşağıya Land Rover'a doğru indi. Hasta gibi, üstelik bezgin hissediyordu kendini. Takma bacağı da acıyordu. Ama ağır torbanın omzunu kestiği yer bile vicdanı kadar sızlamıyordu yine de. Gergedan boynuzları Peter Fungabera'nın masası üzerine dizilmişti. 4 taneydi. Uzun ön boynuzlar ve daha kısa arka boynuzlar. Peter uzun parmaklarıyla bir tanesine dokundu. Afrodiziyak dedi.
Craig batıl inanç o diye atıldı. Kimyasal analizler bu boynuzlarda cinsel gücü arttırabilecek hiçbir madde olmadığını çoktan gösterdi.
Selehan bunlar bir tür sıkışmış saç dokusundan başka bir şey değil diye patladı. Başarısızlığa uğrayan Çinli çapkın bunu toz haline getirip gül suyuyla içtiği zaman elde ettiği etki yalnızca teşbih etkisi. Boynuz uzun ve sert, işte bu kadar.
Craig zaten Arap petrolcüleri buna hançer kabzası olarak her zaman o kurnaz Çinlilerden daha fazla para ödüyor diye ekledi.
Son satış pazarı neresi olursa olsun önemli olan şey şu anda Zambezi sularında bir ay öncesine göre gergedan sayısının 2 eksilmiş olması. Gelecek aya daha kaç tane gider onu da Tanrı bilir.
Peter Fungabera ayağa kalktı. Çıplak ayak masasının arkasından ortaya çıktı. Kasık bağı yeni yıkanmış, kolalanarak ütülenmişti. Onların karşısında durdu.
''Ben de kendi soruşturmalarımı yapıyordum.'' dedi alçak sesle. ''Aldığım sonuçlar Saleh'in düşünerek vardığı sonuca uyuyor. Bu ülkede son derece iyi örgütlenmiş bir av çetesinin faaliyette olduğu ortada. Av hayvanlarının bol olduğu yörelerde yaşayan kabilelere avcılık yapmak, hayvanların para getiren kısımlarını toplamak üzere kandırıyorlar. Malları aracılar topluyor. Bunların çoğu düşük rütbeli memur, av idaresinin bölge müdürleri falan. Sonra mallar uzak ve güvenli saklanma yerlerinde depolanıyor. Değerli bir parti halinde nakliyata değecek hale gelinceye kadar biriktiriliyor. O zaman da ülkeden çıkarılıyor.
Peter Fungabera odanın içinde ağır ağır dolaşmaya başladı.
Mallar genellikle Zimbabwe hava yollarının tarifeli yolcu uçaklarıyla ya Dar es Salaam'a ya da Tanzanya'ya uçuruluyor. Orada ne oluyor pek emin değiliz ama herhalde ya Sovyet ya da Çin şileplerine yükleniyordur.
Salyan, Sovyetler yaban hayatını korumaya pek aldırış etmiyor zaten dedi. Samurkürk ve balina avları onların en büyük döviz gelirleri arasında yer alıyor.
Craig Zimbabwe Hava Yolları hangi bakanlığa bağlı diye sordu.
Turizm Bakanlığı'na.
Sayın Tungata Zebive'ye diye karşılık verdi Peter sakin sakin.
Birkaç saniye hepsi sessiz kaldılar sonra Peter devam etti.
Bir parti malın sevki yaklaşınca mallar önce Harare'ye geliyor. Hepsi aynı günde ya da gecede. Depolanmıyor. Doğruca uçağa gidiyor. Sıkı güvenlik tedbirleri altında ve derhal ülkeden çıkarılıyor.
''Bu ne kadar sık oluyor?'' diye sordu Craig. Peter Fungabera odanın duvar dibinde sessizce durmakta olan yardımcısına soru soran gözlerle baktı.
''Duruma göre değişiyor.'' diye açıkladı yüzbaşı Nibebi. ''Yağış mevsiminde çimenler uzun oluyor. Ormanlarda adım atmak zorlaşıyor. Av faaliyetleri az oluyor. Ama kuru mevsimlerde avcılar daha etkin biçimde çalışabiliyorlar. Bir muhbirden öğrendiğimize göre 2 haftaya kadar bir sevkiyat daha olacakmış.''
''Teşekkürler yüzbaşı.''
Peter Fungabera onun sözünü kaşlarını çatarak sıkkın bir ifadeyle kesti. Besbelli bu haberi kendisi vermek istiyordu.
Öğrendiğimiz bir şey daha var. Bu çetenin başı operasyonlarda kendi de faal rol oynuyormuş. Örneğin o terk edilmiş mayın tarlasındaki fil katliamında.
Peter dönüp Selena'ya doğru baktı.
Senin fotoğraflarında o kadar canlı şekilde yakaladığın olayda duyduğumuza göre bir bakan. Ama hangisi olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Ordu helikopteriyle o yere gitmiş. İki başka olayda da yüksek rütbeli bir hükümet yetkilisinin mallar havaalanına getirilirken orada hazır bulunduğunu duyduk.
Craig, herhalde adamlarının kendisine hile yapamayacağından emin olamıyor diye mırıldandı.
Yanında o itleri çalıştırdığına göre nasıl emin olabilir?
Salia'nın sesi hırsından boğuk boğuk çıkıyordu ama Peter Fungabeira pek etkilenmemişti.
Gelecek sevkiyatı önceden haber alabileceğimizi sanıyoruz. Anlamışsınızdır, örgütlerine bir adamımızı sokmayı başardık. Tarih yaklaşırken sanığımızın hareketlerini de izleyeceğiz. Şansımız gülerse onu suçüstü yakalarız. Mallar elindeyken tutuklarız. Adamlarını da, içlerinden birkaçının ifade vermeye razı olacağından eminim.
Craig onun yüzüne bakarken yoldaş dikkatin avcıların ölümünü bildirirken ki ifadesine benzer soğuk, yamyazsı ve amansız bir ifade gördüğünü sandı. Ama bu yalnızca bir saniye sürdü. Peter Fungabeira hemen eski uygar haline döndü, masasına doğru yürüdü.
Size daha önce anlattığım nedenlerle tutuklama yaparken bana güvenilir, bağımsız tanıklar gerek. İkinizin de orada bulunmanızı istiyorum. Şu günlerde benden haber alır almaz gelebilecek durumda bulunursanız iyi olur. Ayrıca her an nerede olduğunuzu yüzbaşı Nebebi'ye bildirin. İki hafta boyunca.
Gitmeye kalktıkları sırada Craig birden sordu. Bu tür avcılık için en büyük ceza nedir? Peter Fungabeira masasında düzeltmeye başladığı kağıtlardan başını kaldırdı.
Şu andaki yasaya göre en ağır ceza 18 ay boyunca kamplarda ağır işlerde çalışma, yasa kapsamına giren bir düzine kadar suç için.
O yeterli değil. Craig'in gözünün önüne iki gergedanının cesetleri geliyordu.
Değil diye kabullendi Peter. Elbette değil. İki gün önce mecliste ben o yasada değişiklik yapan yeni bir yasa önerdim. Perşembe günü önerim ikinci kere okunacak. Partinin tam desteğini sağlayacağımdan kuşkum yok. O gün yürürlüğe girecektir.
Cezalar o zaman ne olacak diye sordu Selian.
Koruma listesine alınmış hayvanlardan elde edilen malların yetki dışı ticaretiyle uğraşanlar, yani sırf avla değil de bu malların alımını, satımını, ihracını yapanlar için en ağır ceza 12 yıllık ağır işçilik ve 100 bin doları geçmeyen para cezası olacak.
Bunu bir an düşündüler. Sonra Craig başını salladı. 12 yıl,
evet bu yeterli.
12. Ayrımın sonu. Sayfa 146.